Merhabalar, ben Deniz.
Merhabalar, ben Dolcay. True Crime Meçhule Giden Gemi podcast serimizin yaz özel bölümüne hoş geldiniz.
Valla ısrar ettiniz. İşte yeni sezon ne zaman falan diye. Şimdiden söyleyeyim, yeni sezon henüz değil. Ağustos'un uzun bir kısmı da böyle geçecek gibi. Çünkü yeni bölümlere hazırlanıyoruz. Ama dayanamadık, sizi kıramadık ve bu olayı çok merak ettik. O yüzden bir ara bölüm hazırladık.
Evet. Kararlarınız ve yalvarmalarınız bize kadar geldi. Teşekkür ederiz bu arada. Kendimizi çok böyle şey hissettik. Mutlu hissettik yani. Çok hoşumuza gitti attığınız mesajlar. Çok sağ olun. Biz de sizi çok özledik. Tarafta kayıt almak keyifliymiş aslında ve büyük bir eksiklik yarattı şey bir anda. Boşluğa düştük bizle. Birbirimize sürekli ne yapıyoruz şimdi? Şimdi ne yapacağız falan diyoruz. O yüzden şey ama hem bir yandan biraz dinlenmek hem de bizim söylediği gibi yeni bölümlere çalışmak için bu ara gerekliydi. Yine de böyle mini bir kavuşma diyelim buna.
Evet, o zaman hızlıca olaya başlıyorum. Zaten son zamanlarda çok gündemde olan bir olay. Daha doğrusu birkaç hafta önce çok gündemdeydi. Şimdi biraz ortam soğudu açıkçası, gerçekler ortaya çıkmaya başladıkça. Sizle de çok yazıştık bununla ilgili. İşte Titan'la ilgili hepiniz sağ olun, bize linkler yolladınız falan. Başlıyorum. Titan'ı anlatmadan önce tabii ki Titan'ı anlatmak lazım. Biliyorsunuz ama çok kısa bir, çok azıcık anlatmak istiyorum. 14 Nisan 1912 Pazar günü RMS Titanic, ki kendisi zamanın en büyük, en hızlı ve en lüks gemisi olarak kabul ediliyordu. Southampton, İngiltere'den New York'a yaptığı ilk yolculuk sırasında bir buzdağına çarptı. Titanic'te toplam 2224 yolcu vardı. Yolcu ve mürettebat vardı. O kadar kişi vardı. Ve maalesef üçte birinden daha az olacak şekilde, yani 710 kişi sadece kurtuldu. Kalan 1514 kişi vefat etti. Ölümlerin çoğunluğunun -2 derecedeki su sıcaklığına bağlı hipotermi yüzünden 15 dakikadan daha az sürede gerçekleştiği kabul edilmiştir. Bu gemide kimler vardı? Hepiniz biliyorsunuz, malum filmi izledik. Çok zengin insanlar da vardı. John Jacob Astor gibi dünyanın en zengin insanlarından biri de vardı. Ama onun dışında birçok göçmen de vardı. Amerika'da yeni bir hayata başlama umuduyla ceplerindeki bütün parayı 3. sınıf bilet almak için biriktiren göçmenler de bu gemideydi. Hep haberlerde denir ya, böyle global olaylar olduğunda işte Türk var mıydı, işte iki Türk vardı bilmem ne falan. Bu gemide bir Türk yoktu. Yani bu olayda hayatını kaybeden bir Türk yok. Titanic faciasında yolculuğa geç kalıp bileti olduğu halde bu yolculuğa katılmayan tek kişi, dünyanın en şanslı insanlarından biri, Türk tabip Besim Ömer Akalın'dır. Bu da kenarda dursun, bir yerde lazım olur. Malum film derken Olcay'a bir soru sormak istiyorum. Çünkü bir şey hatırlıyorum ben. Umarım yanlış hatırlıyorumdur. Olcay, sen Titanic'i izlemedin mi?
İzlemedim. Abi bunu daha önce konuştuk.
Bu
İzlemedim
süreçte
ve
de
izlemeden
izlemedin yani.
hayır, hayır. Hayır, izlemedim. Çünkü yani daha önce konuştuğumuzda belki hatırlayanlar vardır. Yine şeyde konuştuğumuzu hatırlıyorum çünkü podcast kayıtlarından birinde. Çünkü ben hani izlemeden ölen tek kişi olarak tarihe geçmeyi planlıyorum ve yani artık üst bir kurum varsa öldükten sonra orada böyle kapıda şunu söyleyecekler buna. Titan'ı seyretmemişsiniz. Hemen şöyle sizi cennete alalım diye. Ya bunun bana bir VIP bir bilet kazandıracağını düşünüyorum. Uzun zamandır bunu düşünüyorum. Evet.
Yani umarım istediğin gibi olur kanka. Yani
Ya umarım.
şöyle söyleyeyim, ben Titanic'i ya şu yaşımda, 35 yaşımda sürekli izlemiyorum ama 20'lerimde falan her sene izlerdim. Yılbaşında galiba alakası televizyonlar verirdi. Ben açar izlerim, çok iyi filmdi yani.
Ya bir de o zamanla ilk çıktı yani ilk sinemaya girdiğinde böyle herkes üçer beşer kez izleyip ağlamışlar diye böyle herkes böyle işte hüngür şöyle ağladım böyle ağladım falan diyorlardı. Galiba orada bana bir tiksinme geldi ya. Çünkü fuzuli yere ağlama bende şey yaratıyor böyle ya neden yapıyorsun bunu gibi bir etki yaratıyor. Dur bakalım yani umutluyum hala 37 oldum ama bence bir bu kadar daha Titanic'i seyretmeden giderim diye düşünüyorum.
Ya inşallah bir şekilde Titanic'e maruz kalırsın ve onu izlemem. Bu da benden sana gelen tuhaf bir beddua olsun.
Ya şöyle olacak biliyorsun değil mi? Robin büyüyecek. Anne ne olur birlikte Titanic'i seyredelim diyecek ve ben de ya ama cennet ama kızım tamam seyredelim diyeceğim.
Cennet annelerin ayağının altındadır olacak. Neyse. Titanik böyle arkadaşlar. Titanik'le ilgili, yani Titanik öyle bir şey ki enkazı bile çok önemli. Kuzey Atlantik Okyanusu'nda Kanada'nın Newfoundland kıyılarından yaklaşık 370 mil uzakta Titanik'in enkazı var. Burası gezegendeki en derin, en karanlık ve dünyanın en erişilmez yerlerinden biri olarak biliniyor. Ve bu alana turlar düzenleniyor. Açıkçası ben küçükken bunu duymuştum ve kesinlikle gitmek istiyordum. Yani kesinlikle kaç paraysa, tabii küçükken, çocukken çok şeyin olmuyor, para mefhumun olmuyor. 200 bin doları duysaydım herhalde o zamanki kurla bile yani öyle param olmayacağını anlardım. Ama küçükken ben bu tura katılmayı çok istiyordum. Şimdi fikrim değişti mi? Evet. Olcay, sen katılmak ister miydin bu tura? Enkaza bakmak ister miydin?
Benim deniz altına girmekle ilgili fobim var. Yani denizin altının deniz altında yaşayan varlıklara ait olduğunu düşünüyorum ve oraya şey yapamam, yani giremem. Muhtemelen ikinci dakikada ölüyorum deyip ölürüm.
Allah
Yok.
korusun diyoruz.
Yine Olcay'ın tuhaf özelliklerinin açığa çıktığı bir bölüm.
Gerçekten öyle. Bizim gibi düşünmeyenler, daha doğrusu eski ben ve asla olacağı gibi düşünmeyen birileri toplanıyorlar ve 16 Haziran 2023 Cuma günü Kanada keşif gemisi Polar Prince gemisinde Newfoundland'daki St. John's'ta Titanic enkazının bulunduğu yere doğru yola çıkıyorlar. İlk başta bir taşıtla işte bu gemiyle buraya gidiyorlar. Daha sonra da birkaç gün sonra 18 Haziran Pazar günü saat 4 sularında Ocean Gate, CEO ve kurucusu Stockton Rush ve diğer 4 yolcu, toplamda 5 yolcular, Ocean Gate firmasına ait Titan adı verilen son teknoloji ürünü denen bir denizaltı diyelim, deniz altına biniyorlar ve Kuzey Atlantik Okyanusu'nun soğuk, karanlık sularına iniyorlar bu taşıtla beraber. Denizaltını bu arada tırnak içinde belirtiyorum. Çünkü bu bir aslında denizaltı değilmiş. Arada denizaltı diyeceğim çünkü diğer kelime çok zor. Birazdan anlatacağım onu. Denizaltının Titanik'in bulunduğu yere inişi yaklaşık 2 saat, 2,5 saat sürmeli. Daha önce çok defa bu şey gerçekleşmiş iniş. O yüzden değişebiliyor. Bir yarım saat atabiliyor. Ve şey genelde, yani her zaman bu süreçte mürettebatla iletişim kuruyor olmaları gerekiyor. Titan navigasyon için GPS kullanmıyormuş. Bu yüzden enkaza giden gemide bir GPS yok. Bir USBL akustik sistemi aracılığıyla gönderilen metin mesajlarını kullanarak yüzeydeki ekiptekilerle iletişim kurmaya çalışıyorlar. Çok teknik detaya girmek istemiyorum. Anladığım konular değil. Detaylar için siz de araştırmanızı yaparsınız. Yaklaşık 15 dakikada bir aşağıdan yukarıya bir mesaj gelmesi gerekiyor kısacası. Öyle ya da böyle. Ama Titanik enkazına giden yolun yaklaşık 1/4'ü geride kalmışken Titan'dakiler yüzeydeki mürettebatıyla teması kaybediyorlar. Bir süre hiç ses gelmemeye başlıyor. Peki aşağıdakiler kim? Kim bu yolcular? Bir tanesinden biraz bahsettim. Hepsini detaylıca anlatalım. Efendim, bir tane dalgıcımız var. Fransız dalgıç Paul Henri Nargello. Titanik hakkında onlarca yıllık deneyime sahip kendisi. RMS Titanik şirketinde sualtı araştırmaları direktörü olarak görev yapıyor. Bu şirketin internet sitesinde yer alan biyografisine göre Fransız dalgıç batığa daha önce 35 kez dalış yapmış ve 5000 eserin kurtarılmasını denetlemiş. Yine bu web sitesine göre komutan rütbesine yükseldiği Fransız donanmasında 22 yıl geçirdiği belirtiliyor. Gayet deneyimli, işini bilen bir dalgıç yani. Diğer kişi İngiliz milyarder Hamish Harding. Deniz altındaki yolculardan biri Dubai'de yaşayan İngiliz iş insanı Hamish Harding. İngiliz milyarder kaşif, kendisi sadece bir kaşif. Harding'in uçak şirketi var, Action Aviation. Bu şirketin sosyal medyadan yaptığı açıklamada kendisinin de bu deniz altında olduğunu öğrenmiş oluyoruz. 58 yaşındaki Harding 17 Haziran'da denizaltıyla seyahate hazırlandıklarını sosyal medyadan paylaşmış zaten. Kendisi 2019'da her iki kutup üzerinden dünyanın etrafını en hızlı dolaşıp dünya rekorunu kıran bir uçuş ekibinin parçasıymış. Bu da gazetelerin manşetlerine çıkmış. Euronews'a göre mürettebatlı bir araçla okyanusun derinliklerine en uzun süre tam dalışta dahil 3 Guinness rekoru varmış kendisinin. Ve Mart 2021'de Okyanus kaşifi biriyle birlikte Mariana Çukuru'nun en derin yerine doğru dalış yapmıştı. Çok çılgın bir yer bu arada. Ayrıca Haziran 2022'de Blue Origin'sin New Shepard roketiyle uzaya gitmiş biri. Yani milyarder ama parasını çok da iyi yerlere değerlendiren vizyoner biri. Şimdi Türk haberlerinde Şehzade Davut diyorlar. Ben de öyle diyeceğim. Şehzade Davut ve oğlu Süleyman Davut var. Kendileri LinkedIn'e göre gıda ve tarım, enerji ve altyapı, ayrıca petrokimya ve telekomünikasyon altyapısı olmak üzere önemli alanlarda faaliyet gösteren Pakistanlı bir holdingin başkan yardımcısı ve direktörü. Yine Pakistanlı zengin bir baba oğlumuz var. Ve evet, asıl kişi bence herkesin o varsa güvenlidir, biz de binelim. Ben olsam ben de bunu söylerim diyeceği kişi OceanGate kurucu ortağı ve CEO'su Stockton Rush. Şimdi biraz bu beyefendinin şirketinden bahsedelim. OceanGate, Smithsonian Magazine'deki 2019 tarihli bir makaleye göre şirketin CEO'su olarak görev yapan başarılı bir iş insanı ve havacılık mühendisi Stockton Rush tarafından kuruldu. Bu arada özellikle ben Evrim Ağacı'nı da her zaman takip ederim. Siz de ediyorsunuzdur gerek işte YouTube kanalı olsun gerek web sitesi olsun. Evrim Ağacı'nın kurucusu Çağrı Mert Bakırcı bu konuyla ilgili, bu olayla ilgili çok güzel videolar çekti. Çok güzel yazılar ele aldı. Kendisi ayrıca Oksijen Gazetesi'nde de yazıyor. Bir sürü teknik bilgi var ama onun sadeleştirdiği hali benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden bu denizaltı mıdır değil midir falan o geyikleri de biraz açıklamak istiyorum. Bu yazıdan bir alıntı yapmak istiyorum. Çağrı Mert Bakırcı yazıda şöyle söylüyor. OceanGate 2009 yılında Amerika'nın Washington eyaletinde Stockton Rush ve Guillermo Schülem tarafından kurulan bir batiskaf şirketi. Evet, bir denizaltı şirketi değil, bir batiskaf şirketi. Çünkü denizaltı dediğimiz araç inşa edildiği limandan suya bırakıldıktan sonra istediği yere gidebilen, bağımsız olarak opere edilebilen makinalara verdiğimiz isim. Bu hikayemizin başrolündeki Titan aracı ise dalacağı noktaya başka bir gemi yardımıyla fiziksel olarak taşınması gereken ancak ondan sonra dalış yapabilen dahası dalış boyunca da yüzeydeki bu gemilerden navigasyon ve iletişim gibi hayati konularda yardım alması gereken bir araç. İşte bu tür araçlara Yunanca'da derin anlamına gelen batis sözcüğüyle gemi anlamına gelen skafos sözcüğünün birleşiminden oluşan batiskaf diyoruz. Yani çok kısaca zaten şu ana kadar şeyi biliyorsunuz. Bu gemi tek başına dalmıyor. Bir önce bahsettiğim gemiyle oraya gidiyorsunuz zaten. Ve demin söylediğim gibi işte GPS yok. Başka bir şey var. Kelimeleri döndüren bir sistem. Ne olduğunu unuttum. Böyle bir şeyin olmaması gerekiyormuş. Denizaltı olması için. Neyse efendim bizim CEO'muz Stockton Rush San Francisco'da çok zengin bir ailenin çocuğu olarak büyürken astronot olmak istiyor. 1980 yılında pilot lisansını alıyor ve 1981'de Rush 19 yaşındayken DC-8 tipi kaptan derecesini aldığında dünyanın en genç jet taşımacılığı dereceli pilotu oluyor. Görme yeteneği uzay yolculuğu için yeterince iyi değilmiş bu arada kendisinin ama gençliğinden beri hevesli bir şekilde tüplü dalgıçlık yapıyormuş. Ve kendisi deniz altındaki farklı flora ve faunayı, oradaki yaşamı araştırmanın daha iyi bir yolu olmasını gerektiğini hissediyor. Yani adam hakkında kötü bir şey konuşmuyorum ama adam o kadar zengin ki dalmak istemiyor. Olca adam soğuğu sevmiyormuş. Soğuk dalış kıyafetini ve işte onu giyip çıkarmayı, bu ekipmanları falan sevmiyormuş. Bu yüzden ne yapmış biliyor musun? Bak sen olsan dersin ki işim olmaz, dalmayayım o zaman. Denizaltı kiralamak ya da satın almanın yollarını araştırmış. Ne diyorsun?
Abi para parayı çekiyor diyorum ya ben. Adam zengin sonuçta yani. Bunu akıl edebilecek şeye sahip, bizim gibi dertlerle uğraşmıyor ki. Yani indirgedim bak, yine Orta Doğu'ya indirgedim konuyu.
Neyse, ama onun için de hayat kolay değil. Garip bir şekilde dünyada yüzden az özel sektöre ait denizaltı varmış ve bunların çoğu da kiralamak için uygun değilmiş. Satın alabileceği birini de bulamamış. Yani çok paranız varsa bile bir denizaltı alamayabiliyorsunuz. Hayat böyle bir şey. Ama Londra dışındaki bir şirket inşa ettiği ve tamamladığı mini bir denizaltı için ona bazı parçalar satıyor. Bayağı parçaları birleştirip denizaltı yapacak adam yani. Ve 2006 yılında bu mini denizaltındaki ilk dalışını tamamlıyor. 30 feet derinliğe ulaşıyor. Raj ayrıca bir ticaret insanı olarak bu konuyla ilgili bir pazar olduğunu, derin deniz turizmi için kazanılacak bir para olduğunu fark ediyor. Yani hem kendi hobisi, kendi tutkusu ama bir yandan da diyor ki aa işte burada bir şey var, boşluk var diyor. Burada bir şey görüyor yani. Ve haklı, gerçekten bu bir şey, turizm yapılacak bir alan gibi duruyor. Ve böylece araştırmacıların ve kaşiflerin okyanusun engin kaynaklarına erişmelerini sağlamak için Ocean Gate'i kuruyor. Şirketin 2009 yılından kurulmasından bu yana Ocean Gate 3 adet 5 kişilik denizaltının sahibi ve işletmecisi. Ocean Gate'e göre Titan 4000 metre yani 13.000 feet derinliğe kadar 5 kişiyi alabilen ve dünya okyanuslarının neredeyse %50'sine ulaşmasına sağlayan dünyadaki tek alet. Güzel bir pazarlama cümlesi gibi gözüküyor. Bu arada Ocean Gate'in web sitesinde yazıyordu bu. Son derece küçük bir denizaltı olan Titan, bizim aletimize geldim şu an, 670 santim uzunluğunda, 280 santim genişliğinde ve 250 santim yüksekliğinde. Bunları hep feet'te çevirdiğim için böyle santim santim kulağa garip geliyor ama feet deyince de anlamayacağımız için buna bu şekilde yapmak istedim. Yani çok küçük bir alan. O kadar küçük ki yolcular yerde oturmak zorunda kalıyor. Yani şey demek istemiyorum, o kadar para veriyorsun yerde oturuyorsun demek istemiyorum ama gerçekten koşullar böyle yani. Bu tip deniz araçları deniz altılarının aksine sınırlı güçle hareket edebiliyor. Bir destek gemisinden denize bırakılıyor ve geri güverteye çekiliyor. Üçüncü kez söylüyorum bunu çünkü kendim de ancak anlıyorum açıkçası bunu şey yaptıkça, vurguladıkça. Bunu hep duymuşsunuzdur zaten. Titan bir oyun konsolu kumandasıyla kontrol ediliyor. Aracın önünde dışarıyı izleyebilmek için büyük bir pencere var. Titan'da yolcuları 96 saat hayatta tutabilecek miktarda hava, su ve gıda bulunuyor. Geçen yıl BBC için Titan üzerinden Titan'la ilgili bir belgesel hazırlayan Simon Platt diye biri var. Kendisi denizaltıya bağlanan ağırlıkların suda çözülebilir olduğunu, böylece teknik bir arıza nedeniyle ağırlıklardan kurtulamasa bile zaman içinde bunların suda çözülmesiyle denizaltının hafifleyip yüzeye çıkabileceğini söylemiş. Neyse bu bilgi de kenarda dursun. Titan'ın bu arada kapısı dışarıdan kapatılıyor. Bu yüzden yüzeye çıkmış olsalar bile, yani bu Simon beyefendinin söylediği olsa bile kapağı açıp dışarı sinyal göndermeleri mümkün değil. Kapak açılmıyor yani. Araç su altında sonar teknolojisine benzer ses dalgalarıyla haberleşiyor. Bunu da demin söylemiştim ama madde madde sıralamakta fayda var. Aracın ısıtmalı duvarları son derece soğuk alan binlerce kilometrelik derinliklerde yolculara ısınma imkanı sağlıyor. Efendim Titan'da bir tuvalet de bulunuyor. Bu da garip bir şekilde basında çok yer kaplamıştı. Neden bilmiyorum. Bir tuvalet var. İşte yolcular bir perde çekiyor. Denizaltı kaptanı da o sırada müzik açıyormuş. Araç bu arada yaklaşık 2 yıldır kullanılıyor ve dünyada insanları gerçekten de böylesine derin denizlere indirebilen birkaç araç bulunuyor ama tek araç da değilmiş yani. Neyse, bu gemi ayrıca gemi okyanusunun derinliklerine inerken değişen basıncın çalışan bir analizini sağlayan gerçek zamanlı bir izleme sistemiyle donatılmış. Bu izleme sistemi de Ocean Gate'e aitmiş. Ayrıca Titan'a yerleştirilmiş 4 elektrikli itici sayesinde maksimum 3 knot hızında hareket edebiliyor. Yani çok yavaş hareket edebiliyor aslında. Geminin dış kısmı denizaltı dünyasını keşfetmek ve belgelemek için yüksek çözünürlüklü 4K kameralar, ışıklar ve tarayıcılarla kaplı. Titan'ın bakış açısının herhangi bir derin dalış dalgıcının en büyüğü olduğu ve içerideki yolcuların büyük bir bakış açısı penceresinden dışarı bakabileceği ve bu görüntüleri de dış kameradan canlı bir yayınla izleyebilecekleri söyleniyor. Ocean Gate web sitesi Titan'ın Pasifik ve Atlantik okyanusları ile Meksika Körfezi'nin 14'ten fazla keşif gezisi ve 200'den fazla dalışı başarıyla tamamladığı iddia ediyor. Ancak asıl işleri yaşamını değiştiren bir deneyim olarak tanımlanan RMS Titanik'in enkazını görmek için okyanusun dibine yolculuk yapmaktan geliyor gibi gözüküyor. Yani asıl işleri bu aslında, asıl bölgeleri bu ama onun dışında da işte Meksika Körfezi'ne falan bir şeyler yapıyorlar. Bu arada evet gerçekten başarılı birkaç seferleri var. 2021 ve 2022'de de yapılmış ama bazı başarısız seferler de var. Bundan da birazdan bahsedeceğiz. Bu arada Ocean Gate aslında tamam para kazanmak istiyor. İnsanlar o yüzden indiriyor işte tırnak içinde zenginleri yolluyor diyelim. Ama bir yandan da şunu da yapıyor. Titanic'in yıllar içindeki çürüme oranını belgelemek için bu işi yapıyor. Yani buna devam etmek için her yıl oralara birilerini gönderiyorlar. Hazır bahsi açılmışken kendim konuyu açıp bahsi açılmışken devam da çok, çok iyi oldu gerçekten. Titanic ne durumda? Titanic artık 110 yaşında bir gemi ve derin deniz akıntılarına maruz kaldığı için günde yüzlerce kilo demir tüketebilen metal yiyen bakterilerle dolu. 1985 yılında Titanic enkazının keşfinden bu yana geminin 100 metrelik direği çökmüş durumda. Kargo yuvası denen kısım tamamen gitmiş ve yolcuların toplandığı, filikalarda bir yer için savaştığı, filmde izlediğimiz olacağını bilmediği bu güverte kendi içine katlanmış ve çökmüş. Yani arkadaşlar kısacası bu gemi birkaç sene içinde yani belki 20 sene sonra belki 50 belki 2 bilemiyorum tamamen çökecek gibi gözüküyor. 2021'de CBC News ile yapılan bir röportaj sırasında Ocean Gate CEO'su Raj okyanusun bu şeyi aldığını ve hepsi kaybolmadan veya tanınmaz hale gelmeden önce belgelememiz gerektiğini söylüyor. Evet, Titanic'e bir keşif gezisi için 250 bin dolar ödeyen bu zengin turistlerin yardımıyla Ocean Gate, sitenin deniz yaşamını, yengeçler ve mercanları, işte denizdeki türlü canlıları belgelemeyi planlıyor. Bu arada sadece Titanic'e enkazında yaşayan yüzlerce tür de varmış. Bir yandan o türleri de görmek aslında heyecan verici. Bir de bir şey de söylemek istiyorum. Ocean Gate web sitesine göre yine bu keşif gezilerinin arkeologları ve deniz biyologlarını içereceği yani sen ben değil olacağı sadece şey arkeolog ve ya da deniz biyoloğu da olmalı. Ama aynı zamanda sonar ekipmanını da çalıştıracak ve dalgıçta görevlerini pardon ne dalgıcı bu alette görevlerini yerine getirecek yaklaşık 40 ödeme yapan müşteri buraya gelecek efendim. Ama 40'ı da aynı anda gelmeyecek. Bunları bölüyorlar işte beşer kişi olarak sıra sıra alıyorlar yolculuğa ve bunlardan biri de pilot olmalı. Bu denizaltıyı süren kişi bu durumda bildiğimiz şeyin şirketin CEO'su Rush. Yani pilotumuz bu. Evet, timeline'ımıza geçmeden önce Olcay'cığım eklemek istediğin, soracağın bir şey, söylemek istediğin bir şey.
Bu 40 kişi ödeme yapmış ya.
Evet.
Paralarını geri alabilir.
Bence almışlardır. Buna dair hiçbir şey araştırmadım. Bence almışlardır.
Tüm bu şeyden yani inanılmaz bir keşif durumu söz konusu burada işte. Yani çok önemli bir facianın enkazı keşfedilecek falan. Ama gerçekten benim en merak ettiğim şey bu 40 kişinin ödemesi geri almadı. Vizyonum çok fakir ya. Çok
Bunu
özür dilerim.
araştıracağız. Tamam, buna bakacağız. Bu iş aklıma gelmemişti. Evet, şimdi timeline'ımıza geçelim. Bu olayda da şey çok enteresandı bu arada. An be an hep beraber yaşadık bunları. Sizlerden de hep mesaj geldi. İşte oksijen tükeniyor falan. Biz Olcay'la da konuştuk. Kanka oksijen tükeniyormuş. Ay ne oldu acaba falan diye. Hep beraber yaşadığımız bu günlere bir uzaktan bakalım o zaman. 18 Haziran 2023'teyim. Sabah 8'de Titan, Polar Prince'den Titanic'in enkazına doğru inişe başladı. Bu yolculuğun okyanus tabanına ulaşması 2 saat sürecek olarak düşünülüyor. Ama saat 9:45'te yani yolculuğun yaklaşık 90. dakikasında Titan ve ana gemi arasındaki iletişim kesildi. Bu arada bilinmeyen bir zamanda donanma akustik ekipmanı bölgenin yakınlarında bir anomali tespit ediyormuş. Bu da kenarda dursun. Aynı gün saat 15'te Titan'ın yüzeye çıkması bekleniyor. Bir süredir haber alınamıyor kendisinden ama yüzeye çıkması bekleniyor. Çünkü daha önce de böyle şeyler olmuş. Bir süre haber alınamadığı olmuş. Yüzeye çıkmamış. Ama şey düşünmüşler. Daha önce de tam saatinde çıkmadığı olmuştu. Ya bu büyük bir ihmal bu arada. Hem 15 dakikada bir haber gelmiyor, hem 3'te çıkması gereken çıkmıyor. Ama işte belki bir şey vardır diyor. Hemen yetkililere haber vermiyorlar. Saat 15'ti bu sırada. Saat 17:40'da sahil güvenlik sonunda bu denizaltı için bu raporu alıyorlar. Kayıp bu. Yukarı çıkmadı diyorlar. Bu arada en kritik problem tabii ki oksijen. Titanik'te 96 saatlik bir oksijen var. Bu nasıl idare edildiğine bağlı olarak 3,5 ila 4,5 günlük bir süre tanınıyor. Ve aslında konu sahil güvenliğe ulaştığında oksijenin bir kısmı çoktan bitmişti. Yani düşünsenize, o anda bir şey olmuş ve hızlı hızlı nefes alıyorlardı. Yani oksijen tam nasıl hızlı biter bilmiyorum. Öyle olduğunu tahmin ediyorum herhalde. Heyecanlanınca daha çok nefes veriyoruzdur. Bir kısmı bitmiş yani. Geç haber verilmesi biraz kötü olmuş. Ertesi güne geçiyorum. 19 Haziran'da arama çalışmaları devam ediyor. Sahil güvenlik C-130 Herkülos uçaklarından biri ve mürettebatın yanı sıra su altı sonar kabiliyetine sahip bir Kanada P-8 uçağının dalgıçları aradığını açıklıyor. 20 Haziran 2023, Kanada uçağı arama bölgelerinden su altı sesleri duyduğunu bildiriyor. Sahil güvenlik arama operasyonunu yürüten birden fazla gemiyi koordine etmeye yardımcı olmak için bir komutanlık kuruyor ve uzaktan kumandalı bir araç kullanan Bahamalı bir araştırma gemisi ve başka bir C-130 mürettebatı da dahil olmak üzere 10 bin mil karelik bir alanın arandığı söyleniyor. Sahil güvenlik 5 Kanada gemisi, bir Fransız araştırma gemisi, Horizon Arctic motor gemisi ve Scandi Windance ticari gemisi dahil olmak üzere 8 geminin yolda olduğunu bildiriyor. Ertesi gün 21 Haziran'da arama çalışmaları devam ediyor. Sahil güvenlik 3. bir C-130'un yanı sıra Meglen Rov'un da yolda olduğunu bildiriyor. Donanma, uzmanlar ve su altındaki nesneleri kaldırmak için tasarlanmış bir derin okyanus kurtarma sistemi gönderiyorlar. Ve 22 Haziran'da enkaz alanı tespit ediliyor. Sahil güvenlik Horizon Arctic'ten bir Rov tarafından Titanik yakınlarında, batan Titanik'in yakınlarında muhtemelen feci bir patlamanın sonucu olan bir enkaz alanı keşfedildiğini duyuruyor. Bu arada aynı gün hepimizin takip ettiği gün sabah 6'da oksijen de bitmişti. Yani 96 saatlik süre maalesef sona gelmişti. Ancak bu denizaltı bulunsa bile içindekiler muhtemelen oksijen yetmezliği nedeniyle boğulmuş olacaktı. Ve bir enkaz alanı bulunduktan 8 saat sonra Titanik batığının birkaç yüz metresinde Titan'a ait olduğu belirlenen parçalar sonunda tespit ediliyor. Ve gerçekten de bu denizaltı kendi içine çökerek parçalanmıştı. Yapılan hesaplamalara göre yüksek basınç altında denizaltının kendi içine çökerek parçalanması saniyede 670 metre hızla yaşandı ve sadece birkaç milisaniye sürdü. Beyin içgüdüsel uyaranlarının bile tepki göstermesi en az 25 milisaniye kadar sürüyor. Yani böyle düşündüğümüzde, yani bu kötünün iyisi, yani nasıl desem bilmiyorum ama içerideki mürettebat, içindeki yolcular ne olduğunu bile anlayamadan öldüler. Belki nihai çöküş, bu korkunç olay yaşanmadan önce bir çatırdama duymuş olabilirler. Ama sona geldiklerini muhtemelen anlamamışlardır. Şeyi de söylemekte yarar var. Demin söyledim mi? Söyledim gerçi. Yok, söylemedim. Tam yerini söylemedim. Titanik'in enkazına yaklaşık 487 metre uzakta bulundum. Ve deniz tabanı inanılmaz derecede acımasız bir ortam. Enkazın, yani geminin patladığını hesapladıklarında orada olması da mantıklı geliyormuş zaten. Her şey uyumlu bir şekilde ilerliyor diyebiliriz. 24 Haziran'da Kanada soruşturma başlatıyor. Kanada Ulusal Güvenlik Kurulu soruşturma başlatacağını açıklıyor. Bu şey, çok pardon. Horizon Maritime'a ait olan Titan'ın ana gemisi vardı ya, Polar Prince, şey gemiyi asıl şey yapan, götüren gemi. Bu şirket aynı zamanda şeyin de sahibi, mürettebatın Titan'ın enkazını bulduğu Horizon Arctic gemisinin de sahibi oluyor. Yani ilk bulanlar oluyorlar. Ertesi gün sahil güvenlik soruşturulmaya başlıyor. 28 Haziran'da birkaç gün sonra Titan enkazı kurtarılıyor. Horizon Arctic gemisi Titanik'in parçalarını St. John's Newfoundland'daki kıyıya geri getiriyorlar. Sahil güvenlik uluslararası ortaklarla görüştükten sonra kanıtları daha ileri analiz ve testler için bir ABD limanına götürmeyi planlanıyor. Yayınlanan bir haber bülteninde tıp uzmanlarının enkazdan dikkatlice çıkartılan insan kalıntıları üzerinde resmi bir analiz yapacağı belirtileniyor. 2 Temmuz'da Ocean Gate kapatılıyor. Ocean Gate Expeditions web sitesini güncelleyerek faaliyetlerini durdurduğunu açıklıyor. Son bir detay daha vermek istiyorum. Bunu yeterince vurguladım mı bilmiyorum. Yine Oksijen'de Çağrı Mert Bakırcı'nın yazısından aldım bunu. Yolcular araca bindikten sonra 380 milimetrelik bir seyir penceresinde içeren titanyum yapılı baş kısmı 17 tane titanyum civata ile gövdeye bağlanarak kalıcı olarak kapatıldı. Bu civataların içeriden sökülmesi imkansız, sadece dışarıdan açılabiliyor. Yani Titan yolcularına gerçek bir mezar olacak şekilde tasarlanmıştı. Demin söyledim ya işte dışarıdan açılamıyor falan. Onu çok iyi ifade edemediysem eminim bu cümle yeterince yardımcı olmuştur. Olcay, ne diyorsun?
Ne diyeyim, bir bakalım neden patlamış bu denizaltı ya da batiskaf dediğimiz araç. New York Times gazetesine konuşan uzmanlar olayı analiz etti ve felakete katkıda bulunmuş olabilecek çeşitli faktörler belirledi. Başarılı bir geçmişe sahip bir araştırma denizaltısı olan Alvin ile yapılan bir karşılaştırma, Titan'ın potansiyel olarak sonunu getiren tasarım ve protokol farklılıklarını ortaya koyuyor. Tamamen titanyum gövdeli bir küre olarak inşa edilen Alvin, özel bir ana gemiyle taşınırken Titan daha küçük bir gemi olan denizin ilk başta söylediği Polar Prince ile dalgalı denizlerde çekilerek hareket ettirilmiş. Uzmanlara göre bu çekme yöntemi ise Titan'ın derin denizin muazzam basıncı altında patlamadan önce hasar görmesine neden olmuş. Çekme yöntemini ek olarak uzmanlar Titan'ın tasarım seçimleriyle ilgili endişelerini de dile getiriyorlar. Buna göre daha fazla yolcu barındırmayı amaçlayan küresel tasarımdan silindir şeklindeki karbon fiber tüp tasarıma geçiş denizaltının aşırı basınca dayanma kabiliyetinde zayıflatmış. Titanyumdan daha hafif ve daha ucuz olan karbon fiber gövde derin deniz dalışlarındaki sıkıştırma kuvvetine karşı daha savunmasız haldeymiş. Yine bu uzmanların görüşlerine göre. Ayrıca Titan'ın gövdesinde karbon fiber ve titanyum gibi farklı malzemelerin kullanılması, farklı genleşme ve sıkışma katsayıları nedeniyle su geçirmez bir sızdırmazlığın sağlanmasında da zorluğa neden olduğuna dair neden olduğunu söylüyorlar. Bir başka eleştiri noktası da Ocean Gate'in Titan için sektörde yaygın bir uygulama olduğu üzere harici test ve sertifikasyon istememe kararıymış. Şirket üçüncü taraf sertifikasyonunun hızlı inovasyonu engellediğini savunarak kendisini bu şekilde aklamaya çalışmış. Eski Kraliyet Donanması denizaltı kaptanı Ramsay patlamaya ilişkin açıklamalarda bulunuyor ve Ramsay burada iki ihtimal olduğunu söylüyor. Birinci ihtimal denizaltıyı kapatmak için kullanılan 17 civatalı kapağın yanlış kapatılmasına bağlı bir patlama yaşanmış olabileceği. Ki 17 civatanın dışarıdan kapatılması ve içeriden herhangi bir müdahaleye izin vermemesi bence epey korkutucu bir şey. İkinci olasılık ise Ramsey'in söylediği basınç altında olan Titan'ın basınç ayarı konusunda bir eksikliği bulunması. İki durumdan birinin gerçekleşmiş olabileceğini söyleyen Ramsey, olayın tek olumlu yanının anlık geliş, mürettebatın acı çekmemesi olduğunu dile getiriyor ki bu evet gerçekten bu faciada herhalde hepimizin tek hani sığındığı nokta olabilir. Katastrofik patlamalar genelde yüksek dozda enerjinin bir anda boşaltılmasıyla meydana gelir. Bu tür patlamalar genellikle endüstriyel tesislerde ve nükleer reaktörlerde gerçekleşir. Katastrofik patlama meydana geldiğinde büyük bir enerji açığa çıkar ve bu enerji açığı şok dalgalarına, sıcaklık artışına, yangınlara ve parçalanmalara neden olabilir. Yani dolayısıyla uzman görüşlerine göre Titan'ın tasarımıyla ilgili bir sorun var ortada ve kullanılan malzemelerle ilgili anladığım kadarıyla.
Ya bayağı adam ucuza getirmenin yolunu bulmuş benim anladığım kadarıyla.
Evet yani buradan hani insanların söylediklerine göre daha tabii birçok uzmanın görüşü var bu konuyla ilgili. Aşağı yukarı ortak noktaları bu. Yani bu işi biraz sanki ciddiye almamış gibi bir izlenim söz konusu. Bu işte konsol kumandası da aslında bence bunlardan biri. Yani işte hatta şey falan söylüyorlar işte çeşitli belgesellerde ya da konuyla ilgili podcastlerde. Yani hani herkesin kolaylıkla ulaşabileceği parçalarla yapıldı aslında. İşte ne bileyim Amazon'dan verilen bir sipariş ürünü olan parçalarla yapıldı Titan deniliyor. Yani sanki bu derinliğe ve bu basınca maruz kalacak bir aletin birazcık daha yani tırnak içinde kaliteli olması bekleniyor. Yani standart insan aklıyla yani herhangi bir bilim insanı olmadan bu düşünülüyor. Ama tabii ki uzmanlar da bu yönde görüş belirtmişler. Şimdi daha öncesinde açılan bazı davalara bakalım. Çünkü Ocean Gate ve söz konusu CEO aslında o kadar da tamam, evet, keşif delisi, maceraperest bir insan ama yani çok da böyle hani sütten çıkmış ak kaşık değil aslında. 2018 yılında şirket tarafından dava edilen ve daha sonra karşı dava açan eski bir çalışan davasında şirketi Titan gövdesinin test edilmemesi konusunda uyardığını yazıyor. David Lockridge adında biri bu ve 2018 yılında Ocean Gate firması tarafından kovuluyor. Ocean Gate'in davası Lockridge'in şirketle ilgili gizli bilgileri diğer iki kişiye ifşa ederek sözleşmesini ihlal ettiğini iddia ediyor. Ve her iki davaya göre de Lockridge, Titan hakkındaki endişeleri üzerine yapılan bir toplantıdan sonra kovuluyor. Lockridge'in duruşmalarından biri, pardon, söylediklerinden biri, Ocean Gate'in akustik izleme kullanmak yerine Titan'ın salonunu taraması gerektiğiydi. Bu da şirketin mühendisinin kusurları bulmak için daha iyi olduğunu söylediği şeydi. Lockridge şikayetinde dalgıcın görüş alanının amaçlanan derinlik olan 4000 metrede değil, 1300 metrede basınca dayanacak şekilde sertifikalandırıldığını iddia ediyor. Yani aslında çok daha yüksekte ki bir basınca dayanabilecek şekildeymiş Titan'ın gövdesi. Ama onun 4000'e kadar dayanabileceği yönünde bir sertifika alıyor ki zaten bu sertifika aslında yani yasal, yani böyle çok genel geçer bir sertifika da olabilir. Çünkü Ocean Gate ve CEO Suraj şeyi tanımıyor aslında. Ya yani daha üst bir merciden alınmış bir sertifikasyonu tanımıyor aslında. Lockridge'in davasına göre ödeme yapan yolcular bu deneysel tasarımdan, gövdenin tahribatsız muayenesinin eksikliğinden veya dalgıç içinde tehlikeli yanıcı malzemelerin kullanıldığından haberdar olmayacak ve bilgilendirilmeyeceklerdi. Ocean Gate şirketinde davada şirketin avukatı titanyum yarım küre üzerindeki tek bir çiziğin conta olmadan net görüntüleme portlarına sahip olması ve hala 4000 metrede su sızdırmaz hale getirilmesi amaçlanan bileşenlerin onu etkisiz hale getireceğini yazarken potansiyel bir güvenlik sorununa da işaret ediyor aslında. Yani 2018 yılında David Lockridge tarafından bu Titan'ın gövde tasarımının ya da işte çeşitli testlerin hakkında bir sorun olduğu konuşuluyor aslında. Yani 2018'de bu engellenebilir miydi sence?
Ya bir şey söyleyeyim mi? Bence engellenemez. Çünkü CEO da bunu sağlamamış. Adam kendisi bilmezdi ki bir sorun olduğunu düşünse. Bu gerçekten şey, kibir. Bir sürü şey
Evet.
gazete yazılarında da buna rastladım zaten. CEO'nun kibiri yüzünden oldu bilmem ne falan. Tam kibir mi diyorlardı emin değilim de. Baya şey, aynı konu değil ama Elon Musk'la kıyaslayanlar falan da var. İşte yeni zenginler niye böyle? Gerçi bu adam hep zenginmiş. Neyse konu bu değil de. Baya şey, bir şey olmaz demiş. Ve olan kendisine de olmuş aslında.
Evet, yani sonuçta ya oradaki beş insan ya sadece zengin olmalarının yanı sıra özellikle bir tanesi yani o Fransız şey kaşif ve işte ya bilim
Dalgıç.
insanı
Aynen.
dalgıç, yani inanılmaz bir donanıma sahip Titanic hakkında. Yani eminim yani tüm dünya birleşse onun kadar bir bilgi birikimine sahip olamaz ve şu anda o insan yok. Yani ve ama tabii bu da onların bu mesela bu daha detaylı bilgi isteme arzuları nasıl bastırdıklarını bana anlatmıyor mesela. Yani çıkıp da bu belge mesela şunların tasarım gövdenin tahribatsız muayenesinin eksikliği vesaire yani gerekli bilgiyi edinmemişler mi? Yoksa gerçekten onlar da bu keşfin heyecanına kapılıp umursamamışlar mı acaba?
Güzel soru. Güzel soru.
Yani ya da yani bu CEO, Ocean Gate'in CEO'suna ya koşulsuz güveniyorlar. Ya o yapıyorsa tamam yani hiçbir şekilde hata yoktur diyorlar. İlginç bir şey. Eski bir tanığa söz vereceğiz şimdi. Yani bir takım başarısız geziler olduğundan da bahsetmişti Deniz en başında. Şimdi onlardan birinden yine söz edeceğiz. 2022 yılında Ocean Gate keşif gezisine katılan David Pogue, Titan'in enkazına yapılan dalışta bulunmuyordu. Yani Titan'da değildi. Ancak Kuzey Atlantik'teki kıta sahanlığına planlanan bir yolculukta yaklaşık 5 saat geçirdiğini söylüyor. Bu gezinin güvenlik protokolleri nedeniyle yarı yolda durdurulmak zorunda kaldığını da belirtiyor. Ve kendi sözlerine yer vereceğiz. Şöyle anlatıyor bu durumu. Feragatname'de deneysel denizaltı ile seyahat etmenin yaralanma veya ölüme yol açabileceği yazıyordu. O zaman bunu yasal bir metin olarak görmüştüm. Geriye dönüp baktığımızda her şey farklı görünüyor elbette. Artık bir yıl öncesine göre daha çok şey biliyoruz. Bu geçen yıl yolculuğa çıkmadan önce araştırma yapmadığımız anlamına gelmiyor. Ve muhtemelen dünyanın en ünlü ve en sık dalış yapan Titanic uzmanlarından biri olan az önce bahsettiğim kişi bunu onaylamakla kalmayıp her fırsatta bu yolculuğa çıkıyordu ve biz bunu biliyorduk diye anlatıyor. PBS'teki bilim programı Nova için 20 kadar özel program sundum. Yelken kanatla uçtum, köpek balıklarıyla yüzdüm, yıkım derbisi arabasına bindim. Askeri bir dondurma odasına konuldum. Dondurma dediğimiz yani donan bir odadı, bayağı soğuk bir oda yani. Tüm bunlar olurken prosedüre güveniyordum çünkü kamera karşısında ölmemi istemezlerdi. Ocean Gate içinde aynı şeyleri hissettim. Belli ki reklamlarını yapmak umuduyla bizi davet etmişlerdi. Denenmemiş, doğru ve test edilmemiş bir şey için hayatımı kasten riske atacakları aklımın ucundan bile geçmezdi. Gerçekten de Titan'ın herhangi bir müşteri gitmeden ya da ben gitmeden önce kapsamlı bir şekilde test edildiğini artık biliyoruz. Bu oyun kumandası olayının eğlenceli olduğunu düşünmüştüm. Ama işe yaramayacağını düşünmemiştim. Ve o şey hakkındaki tüm konuşmalar tamamen yersiz. Patlamanın bununla hiçbir ilgisi yoktu. Bu arada oyun kumandası ile ilgili ufak bir detay verelim. Oyun kumandası aslında içeriden müdahaleye izin veren bir şey. Yani oyun kumandasıyla aşağı yukarı işte sağa sola götürebiliyorsunuz o işte batiskafı ya da işte denizaltı, deneysel denizaltı diyelim de tırnak içinde. Ama tabii gittiğiniz yönü bilmediğiniz sürece o oyun kumandasıyla hangi tarafa gittiğiniz önemli. Ayrıca bence zaten bir noktadan sonra oyun kumandası da işlevini yitirmiştir diye düşünüyorum. Ama bununla ilgili bir bilgi yok ama onunla ilgili bir patlama olması ihtimali ama çok düşük herhalde.
Bir de insanlar şey diyor, oyun kumandasına çok da takılmaya gerek yok. Oyun kumandası olabilir diyorlar ama tek kumanda bu olmamalı diyorlar
Evet,
benim anladığım kadarıyla.
yani o bayağı komedi bir şey, izlenim yaratıyor gerçekten. Yani denizaltının kendisine bağlı bir takım aletlerin olması gerekiyor ki daha güvenli bir ortam olsun diye düşünüyorum. Titan denizaltısının içinde, pardon, Pop, bu az önce bahsettiğimiz kişi, tekrardan kendisine söz vereceğiz şimdi. Bu feragatnamede şey olduğunu biliyorduk zaten ama bunun hani çok önemli olmadığını düşünüyorduk diyen kişinin sözlerinden devam ediyorum. Dalıştan bir gün önce feragatnameyi imzaladık. Bu beni gerçekten endişelendirmedi çünkü kayak yapmaya gittiğinizde, bungee jumping yaptığınızda, trambolin parklarından birine gittiğinizde bile aynı şeyleri imzalıyorsunuz. Bunun yasal olduğu izlenimine kapılmamıştım. Pardon, bunun yasal olduğu izlenimine kapılmışım. Yani bu bir prosedür gereği yapılan herhangi bir şey gibi görmüştüm bunu diyor. Bu şeyin Titanik'in derinliklerine yaklaşık 20 kez sorunsuz bir şekilde indiğini biliyorduk. Yani o sırada tehlikeli bir şey olduğunu düşünmek için hiçbir nedenimiz yoktu. Yolculukta bir güvenlik kültürü vardı. Bir şeyler ters giderse durulurdu. Ancak Ocean Gate CEO'su Rush başına buyruk davranmayı da seviyordu. Batmıştık, bu kendi yolculuğu için anlatıyor bunu, tekrar söyleyelim. Batmıştık ve dalgıçlar denizaltıyı platformdan ayırmak için yola çıkmışlardı. Sonra kontrol odası dalgaların üzerinde sallanan iki siyah şamandıra gördü. Bunlar platformun dört köşesine bağlanmıştı ve bir şekilde iki tanesi çözülmüştü. Artık o noktada platformun işi bitmişti, denizaltıyı etkilemiyordu. Gördüğüm kadarıyla dalışımızı da etkilememesi gerekiyordu ama fırlatmayı iptal etmek zorunda kalacağımızı söylediler. Unutmayın, bu bir yıl önceydi. Biraz sinirlenmiştim ve hayal kırıklığına uğramıştım. Ama geriye dönüp baktığımda bu bana göre güvenlik kültürünün bir örneği. Eğer bir şeyler ters giderse yolculuk durur. Evet, aslında belki de olması gereken şey buydu burada da. Pog, Titan denizaltısının her yıl birden fazla keşif gezisine çıktığını ve koşullar uygun olduğunda Titanik'in enkazına dalmayı deneyeceğini de söylüyor. Rush'ın Kasım 2020'deki Unsung Science podcast bölümünde söylediği şey aslında bir noktada güvenlik tamamen israftır. Ve donanmanın anahtar kutusundaki her bir anahtarın patlamaya dayanıklı olacak şekilde tasarlanmasını ve binlerce dolara mal olmasını gerektirdiğini atıfta bulunuyor burada. Bununla birlikte başına buyruk davranmayı da çok sevdiğini yineliyorlar. Kendini risk alan bir yenilikçi olarak görünüyor. Yani özetle Rush bir takım keşifler yapmak istiyor. Hedefinde aslında kafasında tasarladığı şey de son derece yenilikçi, inovatif bir adam. Ama aslında biraz galiba Steve Jobs karakterinde bir kişi. Yani kendi doğruları var ve onları kesinlikle değiştirmiyor. Ve bu sırada da hani güvenlik de o kadar matah önemli bir şey değil diyerek titanyumdan karbon fibere dönecek kadar da maliyeti azaltabilecek bir karakter. Kafasının içinde gerçekten ne kadar inandığını bilmeme imkan yok diye anlatıyor bu David Pogue tekrar. Ancak Rush ile yapılan röportajların dökümlerini yayımlamaktaki amacım tartışmaya biraz daha bağlam katmaktı. Pek çok insan özellikle de Twitter olarak bilinen lağım çukurunda Legolardan bir kutu yaptı ve suya attı diyor. Ama durum tam olarak öyle değil. Daha incelikli. Genel olarak makul insanların bunun çok sayıda hareketli parçası olan karmaşık bir hikaye olduğunu anladığını hissediyorum. Bu hayatımın en zor haftalarından biriydi. Tüm bu TV şovları tahmin edebileceğiniz gibi çok karmaşık olan duyguları işlememi engelledi. Belki de yanlış yönlendirildiğim için içimde bir öfke var. Histerik bir şekildeyim ve hayatta olduğum için minnettarlık duyuyorum. Ama bir yandan da hayatta kalmanın suçluluğunu yaşıyorum. Ailem ve arkadaşlarım inanılmaz destekleyici ve harikalardı. Eşim haberlerden sonra beni ilk gördüğünde bana sımsıkı sarıldı ve 5 dakika boyunca öylece durduk. Her mantıklı insan işin içinde bir tehlike olduğunu düşünür. Ve biliyorsunuz işin içinde çok fazla tehlike olduğu ortaya çıktı. Yani Rus ruleti oynamış ve kazanmış gibi hissediyorum diyor kendisi. Daha önce yapılan 2022'de yapılan sanırım. Tekrardan bakayım. Evet, 2022'de yapılan başka bir dalışa giden ancak güvenlik protokolleri gereği yolculuğu durdurulan David Pogue. Yani burası David Pogue'un beyanları ve daha önce Lockridge'in açtığı dava aslında Titan'ın çok da güvenli olmadığını ortaya koyuyor. Bu kişiler yani tabii ki yine David Pogue'un söylediği gibi adam bir Lego'dan bir oyuncak yapıp denize atmadı. Tabii ki hepimizden çok daha fazla bilgi sahibi. Yine de biraz o macera dürtüsüne kapılmış ve pek de sabırlı davranmamış gibi geliyor bana.
Ya evet, bir de ben yorumlarına da kıl oldum. O kadar paraları var, buna mı veriyorlar işte ölüme iddia. Bu konuyla dalga geçilmesi, ki True Crime'da dalga geçmeyi seviyoruz biliyorsunuz. Ama bu konuya gülünmesi, işte o insanlara dalga geçmesi falan beni çok rahatsız etti ya. Sanırım küçükken ben de gitmek istediğim için o insanları biraz anlayabiliyorum. Yani bu eşsiz bir deneyim ya. Yani parayla karşılaştırılacak bir deneyim değil. Ben hepsinin motivasyonunu çok iyi anlıyorum. Bilim insanının da, turistik olarak oraya giden 19 yaşındaki çocuğu da, işte hepsini.
Ya evet, ben sadece yani 19 yaşındaki çocuk hakkında belki biraz farklı düşünüyor olabilirim. Ama şu işte gebersiz zenginler gibi bir şey döndü. Ya işte gerçekten David Pogue'un dediği lağım çukuru muhabbeti çok doğru Twitter için. Ya herkes konuşuyor orada. Ama bu insanların aileleri vardı, işte sevdikleri vardı vesaire. Ya zengin oldukları için bu zenginliklerini saçma sapan şeylere de harcayabilirlerdi bu paralarını ve bence de gerçekten önemli bir keşif için harcamaya çalışıyorlar ya da ne bileyim en azından Fransız dalgıç kesinlikle kafası zaten Titanik'ten başka bir şey görmüyor büyük ihtimalle. Diğerleri de buna dahil olmak istemişler. Belki 19 yaşındaki çocuk oradaki motivasyon babasının yanında olma motivasyonu olabilir. Ben hani en çok ona üzüldüm galiba ve tabii ki işte Fransız dalgıca. O da elimizden bir bilim insanı gittiği için açıkçası. Ama çok tabii evet ya bununla dalga geçilmesi çok saçma. Orada tabii yaşadıkları bu arada yani Allah'tan değil. Yani orada 96 saat boyunca oksijen savaşı vermemişler. Neyse ki böyle milisaniyede gitmişler yani.
Evet, o günlerde de hep onun muhabbeti döndü. İşte şu kadar saat kaldı, işte acaba şimdi
Evet.
tartışıyorlar mı, işte ağırlık fazlaysa birini atacaklar mı, ki atamazlar tabii ki, halk dilinde kendi anlayacağımız seviyede bunları konuşmuştuk yani o sırada da.
Evet.
Üzücü ya, üzücü bir olaydı yani.
Evet, bir de böyle an be an takip edebiliyor olmak da aslında bir yandan çok tabii güzel bu kadar bilgiye sahip olmak ama bir yandan da Benim için bunlar çok fazla şey ya. Çok çok yoğun geliyor, çok ağır geliyor bana bu. Şeyde de öyle hissetmiştim. Depremde de böyle ilk birkaç saatte Twitter'da insanların işte ben şuradayım, enkaz altındayım gibi mesajları geldiğinde bu benim için çok yoğun ve çok çok büyük bir yük yani. Çok sırtımda çok büyük bir yük oluşturuyor. Bir yandan çok muhteşem bir şey tabii ki. Bir sürü insan bu şekilde kurtuluyor işte depremde ya da burada vesaire ama bunlar biraz fazla geliyor yani. İnsanlık için fazla bir teknoloji gibi geliyor bir yandan da. Ama üzücü bir olay gerçekten de yani. Kötü. Keşke şey oraya başarılı bir şekilde varabilmiş ve bize oradan bir takım bilgiler getirebilmiş olsalardı.
Bu arada çok alakasız bir bilgi vereceğim podcast kısmında. Yani olayı anlatırken unuttum. Galiba Fransız dalgıçtı. Hangisi emin değilim. İçlerinden birinin Titanik'ten bir eşya bulup onu alma görevi de varmış. Yani şey alma derken herhalde müzede sergilenecek bilmem ne falan. Hala Titanik'ten böyle işte mücevherler, işte eşyalar falan bir şeyler buluyormuş.
Ya evet. Ya acaba devam edecek mi mesela bu olaydan sonra Titanik keşif gezileri?
Bence eder. Başka bir firmaya eder.
Değil mi? Evet. Ya bunun sert şeyinin hani oturup konuşulması gerekiyor. Bu sertifikasyon işinin böyle kafaya göre değil de daha böyle üst kurumların buna dahil olması. Yani param var, şirket kurdum, bir tane de denizaltı gibi bir şey yaptım. Hadi gidiyoruz. Diyememeli bence insanlar yani.
Umarım iyi anlatmışızdır. Ben çok iyi anladım. Teknik şeylerde çok dikkat etmeye çalıştık. Bir sürü farklı kaynaktan araştırdık ama bir yanlışımız varsa, bir şeyi eksik söylediysek lütfen yazın. Acımayıp yazarsınız zaten. Siz biliyoruz yazın iyi oluyor. Yorumlarınızı bekliyoruz o zaman. Çok yakında inşallah tekrardan görüşeceğiz.
Evet, yazınız güzel geçsin ve lütfen havalar biraz daha az sıcak olsun.
Bu arada yaz kitapları listesi istemişsiniz bizden. Bir kişi istedi. Ama olsun, onu da yapacağız. En geç önümüzdeki hafta falan yayınlamış oluruz onu da. Okumaya çalışıyoruz yazın biz de. Ben biraz yavaşladım ama sen okuyor musun bu aralar?
Hiçbir şey okumuyorum. Hiçbir şey okumuyorum. Şu an kitap görmek istemiyorum. Yok ama yapacağız size yaz okuması listesi. Bir takım polisiye kitap fikirlerimiz var aklımızda.
O zaman görüşürüz. Özledik sizi. Yakında tekrar görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Hoşça kalın.